Ayrım 4, sayfa 38. Devlet sermayesiyle kurulan fabrikaların da mühim bir kısmı yine aynı sebeplerden ötürü bir müddet sonra kapanmış. Diğer kısmı hazine için büyük bir yük teşkil etmek, daima zararına işlemek suretiyle faaliyetlerine devam edebilmişlerdir. Aboneye nazaran devlet fabrikalarından birini idare eden bir Fransız, devlete uzun zaman fabrikanın mamulatı diye Fransa'dan getirdiği kumaşları teslim etmiş ve hilesinin meydana çıktığını haber alınca topladığı paralarla beraber harice kaçmıştır. Zeytinburnu fabrikasının tesisinde yapılan yolsuzlukları ve bu işin geçirdiği gülünç ve feci safhaları Ali Rıza Seyfi'nin Macfarlane'nin hatıratını esas ihtizaz ederek neşrettiği makalelerden anlayabiliriz. Dipnot. Bakınız Ömer Celal Saç'tan nakleden Profesör Doktor Mümtaz Turhan. Kitaba dönüş. Hulasa Tanzimat'ta tatbik kabiliyeti olup olmadığı düşünülmeden veya ona göre umumi efkar veya en zaruri vasıtalar hazırlanmadan bir takım ıslahata, yeniliklere teşebbüs edilir. İçinde çalışacak insanlar düşünülmeden, bunlar yetiştirilmeden teşkilatlar kurulur. Tatbik edecek hakimler, memurlar yetiştirilmeden kanunlar, talimatnameler, nizamlar vaz edilir. En lüzumlu elemanlar, mühendisler, usta ameleler temin edilmeden fabrikalar, muallim yetiştirilmeden mektepler açılır. Dahası var. Ortada henüz rüştiye, parantez orta mektepten başka mektep, elde yetişmiş talebe veya hoca yokken Darülfünun, parantez üniversite kurulmak istenir. Dipnot. Bakınız Profesör Doktor Mümtaz Turhan adı geçen eser. Aynı mevzu Osman Ergin de temasla Türkiye Maarif Tarihi'nin ikinci cildinde şunları yazmıştır. Sivil mekteplerle ilk defa uğraşılmaya başlandığı sırada bunlar Sübyan, Rüştiye ve Darülfünun adlarıyla 3 dereceye ayrılmıştır. Fakat bunların açılışında bir sıra gözetilmiyordu. Mesela Sübyan mektepleri denilen ana mekteplerine el sürülmeden Rüştiye ile uğraşılıyor. Bunlar iyi bir hale konulmadan idadilerle liselerin açılmasına çalışılıyordu ve daha garibi değil lise hatta orta mektep açılmadan ve lüzumu kadar talebe yetiştirilmeden Darülfünun adı altında ve en yüksek tahsil müessesesinin kurulmasına ve bunun içinde bir bina yapılmasına başlanıyordu. Kitaba dönüş. Bunların dışında henüz sistemli bir şekilde tespit edilmemiş bulunmakla beraber o devre ait ecnebi eserlerde münferit müşahedeler halinde şuraya buraya serpilmiş olarak rastlanan değişmeleri de göz önünde tutmak lazımdır. Bunlar bilhassa yaşayış tarzında, eğlencelerde ve diğer günlük davranışlarda belirmek suretiyle içtimai hayatın hemen her safhasında yayılmaları, bu itibarla resmi siyasi faaliyetler kadrosunu aşıp halk tabakalarına kadar sirayet etmeleri bakımından cemiyetin geçirmekte olduğu görüş, düşünüş ve zihniyet tahavvüllerini de aksettirdikleri için aynı derecede muhimdir. Onun için her şeyden evvel bu nevi değişmelere vasıta olan şahısları, parantez ajanları veya zümreleri, o an hüküm süren temayülleri, muhit şartlarını, bütün bunların hazırlamış olduğu zemini bilmek lazımdır. Bu hususta müessir olan amillerin başında yabancıların, melezlerin ve yerli gayrimüslim azınlıkların iştirakiyle meydana çıkan, yarı şartlı fakat görünüşte daha çok Avrupalı olan camia gelmektedir. İstanbul'un muhtelif semtlerinde daha kesif olmak üzere Galata ve Beyoğlu'nda küçük bir şehir halinde teşekkül eden bu koloni, Avrupa'dan gittikçe artan bir hızla memlekete akmakta olan mamul eşyaların satıldığı mağazaları, terzileri, kahve ve lokantaları, otelleri, eğlence yerleri, cambazhaneleri, ziyaretçi tiyatro grupları, konserleriyle küçük mikyasta bir Avrupa hayatının çekici canlı bir örneğini vermektedir. Bunu her yaz Boğaziçi'nde cazip, canlı, kesif bir hayat süren sefaretlerin birbirine rekabet edercesine yazın ve kışın verdikleri baloları da ilave etmek lazımdır. Türklerin de büyük nispetle iştirak ettikleri bütün bu eğlence yerlerinde, balolarda Avrupa hayatının en füsunlu, mahrem taraflarının keşfedildiğine inanılır. Avrupa artık her tarafıyla taklit edilmeye layık bir mükemmeliyetle gözlerde canlanmaya başlar. Bütün bu faaliyetler Kırım Harbi dolayısıyla İstanbul'a gelen müttefik donanma ve ordu mensuplarının sayısı nispetinde artar. Dipnot. Bir misyoner yuvası olan Robert Koleji'nde Kırım Harbi'nde güya bize yardım için gelen Doktor Cyrus Hamlin tarafından kurulduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Geniş bilgi için bakınız Mustafa Müftüoğlu Yalan Söyleyen Tarih Utansın 6. cilt İstanbul 1962. Kitaba dönüş. Diğer taraftan Avrupa ile olan doğrudan doğruya temas ve münasebetler de fazlalaşmıştır. Bütün Avrupa merkezlerine gönderilen sefirler, bunların mahiyetindeki memurlar, talebeler, münevverler de sık sık gidip gelirler. Hepsinin birlikte getirdikleri ihtiyatları, zevkleri ve fikirleri vardır. Bunlar da avdetlerinde memlekette bulunan Avrupalılarla teması muhafaza ederler. Bunlara yerli haliden yüksek devlet memurlarına katılanların sayısı gittikçe çoğalır. Hülasa Avrupa gönüllü mümessilleri, taraftarları ve hayranlarıyla Türk İstanbul'un hayatında ehemmiyetli bir rol oynamaya başlar. Dipnot. Bakınız Profesör Doktor Mümtaz Tarhan Turhan adı geçen eser. Kitaba dönüş. Tanzimatın 3 rüknü. Tanzimatın getirdiklerini böyle kısaca nakilden sonra daha fazla tafsilata dalmadan geçelim bu hareketin başındaki adama ve onun yetiştirdiklerine, yani Tanzimatın 3 rüknüne. 19. yüzyıl, Sultan Abdülmecit devri İstanbul'u ve Galata semti. Şimdi adı isabetli bir kararla Karaköy'e çevrilen Galata, o devirde mühim bir semttir. Sarrafın büyüklü küçüklü meyhanelerin ve emsali eğlence yerleriyle türlü sefahat yuvasının pek bol olduğu bu semte, gayrimüslim tebaa ekseriyettedir. Yabancı gemicilerin her an görülebildiği Galata'nın liman taraflarında karanlık işler döner. Faizcilik, borsa oyunları, kaçak içki ve daha neleri hep burada yapılır. Ve böylesine netameli bir yerde mühim bir tabur ağası, parantez zaptiye binbaşısı, asayişten mesuldür. Nice kirli ve karanlık işleri ustaca halletmesini bilen bu tabur ağası önüne, 1839 sonrasında pek şımaran Hristiyanlardan bir kafile apar topar yakaladıkları bir Müslümanı dikerler ve hemen başlarlar şikayete. "Aa, bu adam bize gavur dedi. Şikayetçiyiz." Yılların umurdide, parantez tecrübeli tabur ağası ortalığı yatıştırıp bugünlerin bu mühim şikayetini hallettikten sonra yaka paça huzuruna çıkaran Müslümana döner ve der ki, "Evlat, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Haberin yok mu senin? Şimdi tanzimat var. Gayri gavura gavur denmeyecek." Dipnot. Bakınız resimli tarih mecmuası Ocak 1952 nüshası. Kitaba dönüş. İlim adamının bundan evvelki bahiste izahına çalıştığımız gibi her yönüyle uzun uzun tetkikle ele aldığı tanzimat hareketini halk böyle bir cümleyle hülasa etmiş ve gavura gavur denmeyecek deyivermiştir. Mustafa Reşit Paşa. Görelim şimdi bu gavura gavur denmeyecek hareketini başlatan adamı. Bazı tarih kitaplarında büyük, koca gibi ünvanlarla anılan bu adam Mustafa Reşit Paşa'dır. Tanzimatın 3 rüknünden ilki. Mustafa Reşit Paşa 13 Mart 1800 Perşembe günü İstanbul'un Davutpaşa semtinde doğdu. Babası Mustafa Efendi adında bir memurdur. Büyük ünvanlı Reşit Paşa 10 yaşında babasını kaybettiğinden muntazam bir tahsil görmedi. Eniştesi eski sadrazamlardan Ispartalı Seyit Paşa'nın yanında yetişti. Dipnot. Ispartalı Seyit Ali Paşa, Sultan II. Mahmut devri sadrazamlarından olup 1820 yılının 5 Ocak Çarşamba günü iş başına gelmiş ve 1 yıl 2 ay 14 günlük bir sadaretten sonra 28 Mart 1821 günü Çarşamba günü azledilmiştir. Kitaba dönüş. Ali Paşa'nın Mora'ya tayininde onunla beraber gidip eniştesinin mühürdarı oldu. Dipnot. Mühürdar, devlet erkanının mühürlerini muhafazaya ve onun emriyle gerekli evrakı mühürlemeye memur olan kimsedir. Kitaba dönüş. Orada Fransızca öğrendi. Ali Paşa'nın muhtelif vilayetlerdeki valiliği dolayısıyla hayli yer gezip gördü. Ve Seyyid Ali Paşa'nın azledilip Gelibolu'da ikamete memur edilmesi üzerine o da işsiz kaldı. Davut Paşa'daki baba evine dönüp pek sıkıntılı bir hayat geçirdi, sefalete duçar oldu. Mustafa Reşit'in bu perişan halini gören Mısır Divan Efendisi, parantez vezirin yazı işlerine bakan memurların şefi, İbrahim Efendi adında zengin bir zat kızını Mustafa Reşit Paşa'ya vererek onu iç güvey aldı. Böylece sefaletten kurtuldu. Mehmet Cemil adlı oğlu bu evlilikten dünyaya geldi. O sırada eniştesi Seyyid Ali Paşa öldü. Onun cariyelerinden Adile Hanım Mustafa Reşit Paşa'ya haber gönderip karısını boşayarak kendisini almasını istedi. Ve bizim Mustafa Reşit Paşa'mız Davut Paşa sefaletinden kendisini kurtaran ilk oğlunun anası kadını boşayıp Adile Hanım'la evlenerek bu kadının Kabataş'taki mükellef konağına yerleşti. Eniştesinin dostlarından Köse Akif Efendi'nin delaletiyle sadaret mektubu kaleminde iş buldu. Bilhare çeşitli memuriyetler yaptı. Sultan II. Mahmut'un yakınlarından Pertev Paşa'nın himayesine mazhar oldu ve bu sayede hızla yükseldi. Hariciye'ye intisapla sefaretlerde bulundu. Hariciye nazırı oldu. 4 hariciye nazırlığı vardır. II. Mahmut'un ölümünde hariciye nezareti uhdesinde kalmak üzere Londra sefaretinde bulunuyordu. Orada mason olmuştu. Dipnot. Mustafa Reşit Paşa'nın masonluğu için bakınız. A. İzzet Nuri Gün, Yalçın Çeliker, Masonluk ve Masonlar, İsimler, Belgeler, İstanbul 1968. B. Cemal Kutay, Sohbetler, Sayı 1, İstanbul 1968. C. İlhami Soysal, Türkiye ve Dünya'da Masonluk ve Masonlar, İstanbul 1978. D. Mete Tuncay'ın Jön Türkler ve Farmasonlar ve Yahudiler Üstüne başlıklı makalesi, Birikim Dergisi, Kasım 1978 nüshası. Kitaba dönüş. Baş tarafta temas ettiğimiz gibi Abdülmecid'in tahta çıkışını tebrik gayesiyle alelice İstanbul'a geldi ve Mason biraderlerinden aldığı talimatla Tanzimat'ın ilanına padişahı ikna etti. Gülhane Hattı Hümayun'unu bizzat okudu. 1846'da sadrazam oldu. Muhtelif tarihlerde ve hepsi de Abdülmecid devrinde olmak üzere 6 sadareti vardır. Cem'an 6 yıl, 8 ay, 19 gün bu makamda kaldı. Yurdumuzda 15 yıldan fazla vazife gören ve masonlukta 33 dereceyi ihraz eden İngiliz Büyükelçisi Lord Roding onun şahsi dostuydu. Mustafa Reşit Paşa'nın böyle daha başka dostları vardı. Kimisi baş tarafta kaydettiğimiz gibi onun heykelinin dikilmesini istedi. Kimisi medeniyet resulü, fahri cihanı medeniyet dedi ona. Şinasi onun için eya ahaliyi fazlı reisi cumhuru dedi. Medeniyet resulü tabirini de Şinasi onun için kullandı. Acep midir medeniyet resulü dense sana, vücudu mucizin eyler taassubu tahsir. Şu mısralar da Şinasi'nindir. Sensin ol fahriri cihanı medeniyeti heman, ahdini vakti saadet bilir ebnai zaman. Ve yine Şinasi Mustafa Reşit Paşa'ya bildirir haddini sultana senin kanunun diye seslenirken Tanzimat'ı kastediyordu. Böylesine bir mugalata demagoji içinde Tanzimat'ın her yıl merasimle kutlanması ve o güne Yevmi Adalet adı verilmesi, gecesinin de Leyli Adalet diye ihya olunup o gece bütün minarelerin kandillerinin yakılması, Hattı Hümayun'un okunduğu mahalle bir abide dikilmesi, aynı abidenin daha büyüğünün Beyazıt Camii avlusuna konulması ve bunlara da Nişane-i Adalet ünvanı verilmesi kararlaştırılmışsa da bilahare bunların cümlesinin tatbikatına türlü sebeple imkan bulunamamıştır. Bu türlü sebep arasında Mustafa Reşit Paşa muarrızlarının gün be gün çoğalması mühimdir. Devrin şairi, zamanenin şu tabibi reşidini gör kim, revaç vermek için kendi kâru sanatına, vücudu naziki devlet, rehini sıhhat iken, düşürdü rey sakimi frengi illetine, mısralarıyla, yani zamanın şu aklı başında sanılan doktor reşidine bir bak hele, kendi sanatını yürütüp kârını arttırmak için, devletin hassas bünyesi beka ve sağlığa muhtaç bekler iken, hasta ve saçma görüşüyle düşürdü onu frengi illetine diyerek Mustafa Reşit Paşa'yı hicvederken meşhur Adile Sultan'ın eşi damat Mehmet Ali Paşa'nın tahrik ettiği söylenen bir kısım medrese talebesi 1854 yılı Ocak ayında önce Serasker kapısı önünde toplanıp Mustafa Reşit Paşa aleyhinde nümayişler yapmışlar. Bilahare Paşa'yı Şehzadebaşı civarındaki konağında bir suikastla ortadan kaldırmayı hesaplamışlarsa da bu teşebbüsten haberdar olan Mustafa Reşit Paşa o geceyi ilk oğlu Mehmet Cemil Bey'in Beşiktaş'taki konağında geçirerek bu suikastten kurtulmuştur. Dipnot. Adile Sultan, 2. Mahmut'un kızı, Sultan Abdülmecit ile Sultan Abdülaziz'in kardeşi ve 2. Abdülhamit'in halasıdır. 1825 yılında zernigâr kadından doğan ve çocuk yaşta annesini kaybeden Adile Sultan, sarayda mükemmel bir tahsil ve terbiye görüp devletin o devirdeki keşmekeşi içinde dindar, hassas, hayırsever bir kimse olarak şöhret bulmuş ve bu meziyetleriyle hayatı boyunca herkesten daima hürmet görmüştür. 73 yıl yaşayan bu müddet zarfında 5 padişahın sırasıyla 2. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz, 5. Murat ve 2. Abdülhamit'in saltanatını gören Adile Sultan, başta babası olmak üzere kardeşleri ve yeğenleri tarafından pek sevilmesine rağmen şımarıp kınalı parmaklarını devletin işlerine sokmayan nadir sultanlardandır. 1845'te Kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa ile evlenen Adile Sultan'ın kabri Eyüp'tedir. Mehmet Ali Paşa Rize vilayetinin Hemşin kasabasından Hacı Ali oğulları lakabıyla maruf Hacı Ömer Ağa'nın oğludur. Tophane müşirliğinden kaptanı derya olan bu zadın muhtelif tarihlerde 6 derya kaptanlığı vardır ki Ceman 12 sene 1 ay 2 gün bu makamda kalmıştır. Sultan Abdülmecid devrinde sadrazam da olan Mehmet Ali Paşa'nın sadaret müddeti 7 ay 11 gündür. Adile Sultan'la evli olan damat Mehmet Ali Paşa 27 Temmuz 1868'de ölmüştür. Kitaba dönüş. Halkın memnuniyetsizliği Mustafa Reşit Paşa'nın ikinci karısından olan Ali Galip'in 1858'de Boğaz içinde bir deniz kazasında boğulmasında dahi görülmüş ve bu münasebetle ateşi zulm ile yandıkça kulübü fukara böyle vapuru kaza çarhına uğrar vükela diyenler de olmuştur. Mustafa Reşit Paşa'nın ikbal ve mevkiye fazlaca düşkün olduğunu, bu sebeple rakiplerini sindirmeye çalıştığını, istek sahiplerine bol keseden dağıttığı borçları padişaha ve devlet hazinesine verdirmek yolunu açtığını, Balta Limanı'nda yaptırdığı sahil sarayı, büyük yalı, oğlu Ali Galip Paşa ile evlendirilen Fatma Sultan için hazineye satıp karşılığında 250 bin lira aldığını, Mirat-ı Hakikat'in birinci cildinde Mahmut Celaleddin Paşa yazmıştır. Ve yine Mustafa Reşit Paşa'nın Tanzimat'ın ilanına ikna ettiği Sultan Abdülmecid'i sonu gelmez istekleriyle usandırdığını, Abdülmecid'in bir gün Hırka-i Saadet Dairesi'nde ağlayarak beni bu adamın elinden kurtar diye Peygamberimiz Efendimiz'den istimdat ettiğini, Vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey Serkürana Hacı Ali Paşa'dan nakletmektedir. Dipnot. Her zaman padişahın yanında bulunan ve Vakanüvis her zaman padişahın yanında bulunan ve büyük nüfus sahibi olan kimse. Şerkarin ve Karin evvel de aynı tabir yerine kullanılmıştır. Hacı Ali Paşa, bakınız resimli tarih mecbuası Temmuz 1956 sayısı kitaba dönüş. Ayrıca zamanla devlet işlerinde geniş tecrübe sahibi olup Mustafa Reşit Paşa'yı yakından tanımak imkanını bulan Sultan Abdülmecid'in sorduğu suallerle Paşa'yı sık sık zor durumda bıraktığı aciz içindeki Mustafa Reşit Paşa'nın Efendimiz suallerinizi cevaplandırmaya artık muktedir olamıyorum dediği tarih sayfalarında geçmiş gerçeklerdendir. Dipnot. Bakınız resimli tarih mecbuası Temmuz 1956 sayısı. Kitaba dönüş. Aşağıda tazminata muhalefet bahsinde teferruatıyla görüleceği gibi Mustafa Reşit Paşa memlekette yer yer daha başka muhalefetle de karşılaşmış ve 1858 yılının 7 Ocak Perşembe günü Boğaziçi'nde Emirgan'daki muhteşem yalısında ölmüş, Beyazıt Camii avlusundaki türbesine gömülmüştür. Dipnot. Mustafa Reşit Paşa birkaç gün nezleden muzdarip olup makamına gidememesiyle rahatsızlığı esnasında yabancı sefirler Emirgan'daki yalısına gelip hal hatır sormuş olduklarından kendisi de kes bir afiyet edince Tarabya'daki sefarethanelere giderek iade-i ziyarette bulunmuş ve dönüşünde o sıralarda almış olduğu bir odalığın ikamet eylediği eve uğrayak anında mülakat edip yalısına gelmiş ve yıkanırken hamamda fücceten vefatı vuku bulmuştur. Kitaba dönüş. Ali Paşa. Yıl 1871, 7 Eylül Perşembe günü. İstanbul'da Eminönü'ndeki Yeni Cami'nin musalla taşında bir cenaze var. Namazı kıldırmak üzere tabutun önüne gelen zat devrin ünlü bir siması. Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Osman Efendi. Namaza cami içinden iştirak eden cemaatin dışarıdaki tekbir sesini doğru dürüst duyamaması dolayısıyla kılınan karma karışık bir cenaze namazından sonra soruyor Şeyh Osman Efendi cemaate. Şu musalla taşında yatan zatı nasıl bilirsiniz? Çıt yok. Osman Efendi tekrar soruyor. Yine ses yok. Bu kere kendi tezkiye ederek soruyor. Devlete hizmeti olmuştur. İyiliğine siz de şehadet eder misiniz? Cemaatte yine ses yok. Eski tabirle la hayır ve nam evet şeklinde bir cevap duyulmuyor. Bu pek ibretamiz olaya kısası enbiya müellifi, mecelle sahibi meşhur Ahmet Cevdet Paşa şehadet etmektedir. dipnot. Bakınız Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat, İstanbul 1986. Kitaba dönüş. Kimdir bu Müslümanların böyle musalla taşında tezkiye etmedikleri adam? Bu namazı karmakarışık bir hal alan ve Müslümanlarca tezkiye edilmeyen adam Ali Paşa'dır. Yani Tanzimat'ın 3 rüknünden ikincisi. Mısır Çarşısı aktarlarından Ali Rıza Efendi'nin oğlu olan ve 5 Mart 1815 Pazar günü İstanbul'da Mercan'da doğan Ali Paşa'nın asıl ismi Mehmet Emin'dir. Ali mahlası o devrin usulünce Baba Ali'ye intisabından sonra verilmiş ve asıl ismi unutulan bu adam mahlasıyla Ali Paşa diye anıla gelmiştir. 15 yaşında Divan-ı Hümayun kalemine devamla devlet hizmetine giren ve 57 yaşının içinde Bebek'teki yalısında ölen Ali Paşa, devlet hizmetinde bulunduğu 40 küsür yıl içinde 5 defa sadrazam, 8 defa hariciye naziri olmuş. Sultan Abdülaziz Han'ın Avrupa seyahatinde ise 1,5 ay kadar saltanat naipliği yapmıştır. 5 sadaretinden ilk 3'ü Abdülmecit devrinde, son ikisi de Sultan Abdülaziz Han'ın saltanatı yıllarındadır. Ki Cem Han 8 sene 3 ay 15 gün sedaret makamında bulunmuştur.